Ayrım 49 Çöküş Chair Diamond Sayfa 526. Diğer irrasyonel başarısızlıklar. Bu örnekler değerler çatışmasıyla ilişkilendirilen irrasyonel davranışın bir toplumun algıladığı sorunlara çözmeye çalışmasını nasıl engellediğine ya da nasıl engellemediğine ilişkin örneklerdir. Sorunların adresini vermede başarısızlığın sık rastlanan irrasyonel motifleri arasında halkın geniş çapta sorunu ilk algılayan ve şikayetçi olan bireylerden hoşlanmaması da bulunur. Örneğin tilkilerin Tasmanya'ya sokulmasını ilk protesto eden Tasmanya'nın Yeşiller Partisi gibi. Ezop'un öyküsünde sürekli kurt diye bağıran, kurt ortaya çıktığında da imdat çağrışlarına aldırış edilmeyen çobanın yazgısına benzer şekilde daha önce yapılan uyarıların yanlış alarmlar olduğu ortaya çıktığından halk uyarıları dikkate almayabilir. Halk o başkasının sorunu, İSEP düşüncesine sığınarak sorumluluktan kaçabilir. Algılanan sorunları çözmeye çalışmada kısmen irrasyonel olan başarısızlıklar, genellikle aynı bireyin kısa dönem ve uzun dönem motifleri arasındaki çatışmalardan doğar. Ruanda ve Haiti köylüleriyle bugün dünyadaki milyonlarca başka insan aşırı derecede yoksuldur ve tek düşüncesi ertesi gün ne yiyeceğidir. Tropikal sığ kayalık alanlardaki yoksul balıkçılar gelecekteki geçimlerini yok ettiklerini tam olarak bildikleri halde bugün çocuklarını besleyebilmek amacıyla dinamit ve siyanür kullanarak mercan kayası balığı istemeden mercan kayalarını da öldürmektedirler. Hükümetler dahi sürekli olarak kısa döneme odaklanmış şekilde çalışmaktadır. Kendilerini kapıdaki felaketlerin altında ezilmiş hissetmekte ve dikkatlerini yalnızca patlamanın eşiğindeki sorunlara vermektedirler. Örneğin Washington DC'de yürürlükteki federal yönetimle yakın bağlantısı olan bir arkadaşım bana 2000 yılı ulusal seçimlerinden sonra Washington'a yaptığı ilk ziyarette hükümetimizin yeni liderlerine 90 güne odaklanmış bulduğunu söyledi. Liderler yalnızca potansiyel olarak gelecek 90 gün içerisinde bir felakete neden olabilecek sorunlardan söz etmişlerdi. Ekonomistler kısa dönem karlar üzerindeki bu irrasyonel odaklanmaları haklı çıkarmak için gelecekteki kazançlardan indirim yaparak rasyonel bir girişimde bulunmaktadırlar. Yani onların iddiasına göre kaynağın bir kısmını yarın kullanmak amacıyla el değmemiş olarak bırakmaktansa bugün kullanmak daha iyi olabilir. Çünkü bugünkü kullanımdan elde edilecek kazançla yatırım yapılabilirdi ve bugün ile gelecekteki herhangi bir alternatif kullanım zamanı arasında birikecek olan yatırım getirisi bugünkü kaynak kullanımını gelecekteki kullanıma göre daha değerli hale getirecekti. Bu durumda kötü sonuçlar bir sonraki nesil tarafından göğüslenmekte ancak o nesil bugün oy verememekte ve şikayetçi olamamaktadır. Algılanan bir sorunu çözmeye çalışmayı irrasyonel olarak reddetmenin olası nedenlerinden bazıları daha spekülatiftir. Bunlardan biri kısa dönem kararlar almada iyi bilinen bir olgudur ve yığınlar psikolojisi olarak tanımlanır. Kendilerini birbirini tutan büyük bir grubun ya da kalabalığın üyesi olarak bulan bireyler, özellikle de bu heyecanlı bir grup veya kalabalıksa, tek başına kaldıklarında acele etmeden üzerinde düşünüp reddedebilecekleri bir kararı desteklemeye sürüklenebilirler. Alman oyun yazarı Schiller, birey olarak ele alındığında oldukça aklı başında ve duyarlı olan bir kişi, bir kalabalığın üyesi olduğunda birdenbire sorumsuzca davranıyor diye yazmıştır. Yığınlar psikolojisinin işlediği tarihsel örnekler arasında Orta Çağ'ın sonlarında Avrupa'nın Haçlı seferlerine olan ilgisi, Hollanda'da parlak renkli lalelere yapılan ve 1634-1636'da zirveye çıkan aşırı yatırımın hızlandırılması, yani lale çılgınlığı, 1692'deki Salem büyücü davaları gibi zaman zaman patlak veren büyücü avı ve 1930'larda yetenekli Nazi propagandacıları tarafından çılgınlığa tahrik edilen yığınlar. Karar alan kişilerin oluşturduğu gruplarda ortaya çıkabilecek yığınlar psikolojisinin daha sakin, küçük çaplı bir örnekseli Irving Janis tarafından grup düşüncesi olarak adlandırılmıştır. Özellikle birbirini tutan küçük bir grup, Domuzlar Körfezi krizi sırasında Başkan Kennedy'nin danışmanları ya da Vietnam Savaşı tırmandığında Başkan Johnson'ın danışmanları gibi stresli şartlar altında bir karara varmaya çalışıyorlarsa, stresle birlikte karşılıklı destek ve takdire olan gereksinim, şüphelerin ve eleştirel düşüncenin bastırılmasına, hayallerin paylaşılmasına, erken bir görüş birliğine ve en sonunda yıkıcı bir karara yol açabilir. Hem yığınlar psikolojisi hem de grup düşüncesi yalnızca birkaç saatlik süreler boyunca değil, fakat birkaç yıllık süreler boyunca da işleyebilir. Belirsiz kalan nokta ise on yıllar ve yüzyıllar içinde ortaya çıkan çevre sorunları hakkında verilen yıkıcı kararlara katkısıdır. Algılanan bir sorunu çözmeye çalışmada irrasyonel başarısızlığın spekülatif nedenlerinden biri de psikolojik yatsımadır. Bu bireysel psikolojide tam olarak tanımlanan teknik bir terimdir ve pop kültürü tarafından devralınmıştır. Eğer algıladığınız bir şey sizde acı veren bir duygu yaratıyorsa, algıladığınız şeye aldırış etmemeniz uygulamada yıkımla sonuçlansa bile bu dayanılmaz acıdan kurtulmak için algınızı bilinçaltında bastırabilir ya da yatsıyabilirsiniz. Acı veren bu duygular genellikle korku, endişe ve tasadır. Korku veren bir deneyimin anısını bilinç dışı engellemeniz ya da düşüncesi çok üzücü olduğu için eşinizin, çocuğunuzun veya en yakın arkadaşınızın ölümünü düşünmemeye çalışmanız bu konudaki tipik örneklerdir. Yüksek bir barajın altında dar bir akarsu vadisi düşünelim. Öyle ki baraj patladığında meydana gelecek sel önemli bir uzaklığa kadar akış yönündeki insanları boğacak olsun. Davranış anketçileri barajın akış yönündeki insanlara böyle bir patlamadan ne kadar kaygı duyduklarını sorduklarında, akış yönünün aşağı kısımlarında oturanlarda bu korkunun en az olduğunu, baraja yakınlaştıkça korkunun giderek arttığını görmüşlerdir. Bu sonuç hiç şaşırtıcı değildir. Ancak şaşırtıcı olan barajın yalnızca birkaç mil aşağısında patlama korkusunun zirveye çıkması, baraja yaklaştıkça kaygının sıfıra düşmesidir. Yani barajın hemen altında yaşayıp da meydana gelecek bir patlamada en yüksek boğulma olasılığına sahip insanlar kaygısızlıklarını itiraf etmektedirler. Bunun nedeni psikolojik yatsımadır. Her gün baraja bakan bir insanın akıl sağlığını korumasının tek yolu barajın patlama olasılığını yatsımasıdır. Psikolojik yatsıma bireysel psikolojiye iyice yerleşmiş bir olgu olsa da aynı zamanda topluluk psikolojisine de uygulanması olası görünmektedir. Başarılı olmayan çözümler. Sonuç olarak bir toplum bir sorunu öngördükten, algıladıktan veya çözmeye çalıştıktan sonra dahi yine de belli olası nedenler yüzünden başarısız olabilir. Elimizdeki mevcut kapasiteler sorunu çözmede yetersiz kalabilir ya da çözüm mevcuttur. Ancak maliyetin yüksek oluşu engel oluşturmaktadır ya da çabalarımız çok küçük veya çok geç kalmış olabilir. Çözüm girişimlerinden bazıları geri teper ve sorunu daha kötü hale getirir. Zararlı böcekleri kontrol edebilmek için Cane Toad'un Avustralya'ya sokulması veya Batı Amerika'da orman yangınının bastırılması gibi. Geçmiş toplumlardan birçoğu, Ortaçağ İzlandası gibi, bizim şimdi onların karşı karşıya kaldığı sorunlarla daha iyi geçinmemizi sağlayan detaylı ekolojik bilgiye sahip değildiler. Bu sorunların dışındakiler bugün çözüme karşı direnmeyi sürdürmektedirler. Yeri gelmişken lütfen 8. bölüme geri dönüp Grönland İskandinavlarının 400 yılın sonunda yaşamlarını sürdürmeyi neden başaramadıklarını düşünün. Acı olan gerçek, son 5000 yılda Grönland'ın soğuk ikliminin önceden kestirilemeyecek kadar değişken ve sınırlı kaynaklarının insanların uzun süre sürdürülebilir bir ekonomiyi oturtma çabalarına karşı aşılması güç bir hal almış olmasıdır. İskandinavyalılar başarısızlığa uğramadan önce yerli Amerikalı avcı toplayıcılar peş peşe 4 dalga halinde çalıştılar ve sonunda başarısız oldular. Başarıya en çok yaklaşanlar ise 700 yıl boyunca Grönland'da kendi kendine yeten bir yaşam tarzı sürdüren Eskimolar oldu. Ancak açlıktan kaynaklanan sık ölümler nedeniyle zor bir yaşamları vardı. Çağdaş Eskimolar bundan böyle ithal teknoloji ve gıda olmadan taş aletlerle köpeklerin çektiği kızaklarla ve deriden yapılmış botlardan el zıpkınıyla balina avlayarak geçinmek istememektedir. Çağdaş Grönland yönetimi henüz dış yardımdan bağımsız, kendi kendini geçindiren bir ekonomi geliştirememiştir. Yönetim İskandinavların yaptığı gibi yeniden çiftlik hayvanlarını denemiş, sonunda büyükbaş hayvanlardan vazgeçmiş ve halen kendi başlarına kâr elde edemeyen koyun çiftliklerini desteklemektedir. Tüm bu geçmişleri Grönland İskandinavlarının sonuçtaki başarısızlıklarını sürpriz olmaktan çıkarmaktadır. Aynı şekilde Anasazilerin Güneybatı ABD'de başarısızlıkla son bulmuş girişimleri, çiftçiliğe hiç uygun olmayan bu bölgede başarısızlıkla sonuçlanmış kalıcı çiftçi toplumu kurma girişimlerinin perspektifinde görülmelidir. Ülkeye sokulan zararlı böcek türlerinin oluşturduğu durumlar günümüzün en inatçı sorunları arasında yer almaktadır. Bir kere yerleştiler mi bunların kökünü kurutmanın veya kontrol altına almanın genellikle olanaksız olduğu görülmüştür. Örneğin Montana eyaleti her yıl iri yapraklı sütleyen ve diğer zararlı ot türleriyle savaşmak için 100 milyon doların üstünde para harcamaktadır. Bunun nedeni Montanalıların bunları yok etmeye çalışmaması değil, bugün zararlı otları yok etme olanağının bulunmayışıdır. İri yapraklı sütleyenin 6 metre derine giden, elle çekilemeyecek kadar uzun kökleri vardır. Ayrıca zararlı ot güdümlü belirli kimyasalların maliyeti galon başına 800 dolara kadar çıkmaktadır. Avustralya bugüne kadar harcanan tüm çabalara direnen tavşanları kontrol altına almak için çit çekme, tilki, silahla vurma, buldozer, miksomotosis virüsü ve kaliçi virüsünü denemiştir ve bu yöndeki çabalarını sürdürmektedir. ABD Intermountain West'in kuru bölgelerine felaket getiren orman yangınları sorunu, buradaki potansiyel yakıt yükünü azaltacak yönetim teknikleriyle, örneğin büyük orman ağaçları altında büyüyen ufak ağaç ve çalılardaki yeni artışı mekanik olarak seyrelterek ve ölü kerestelik ormanı ortadan kaldırarak büyük olasılıkla kontrol altına alınabilir. Ne var ki bu çözümün geniş çaplı olarak başarılmasının engelleyici ölçüde pahalı olduğu düşünülmektedir. Aynı şekilde Florida'nın koyu renkli sahil serçesinin akıbeti bir sorunun ertelenmesine, çok az, çok geç, verilen alışılmış cezaya olduğu kadar masrafa da bağlı olan başarısızlığa örnek oluşturmaktadır. Serçenin yaşadığı doğal ortam küçüldükçe bu küçülmenin gerçekten kritik olup olmadığı konusunda yapılan tartışmalar yüzünden faaliyet ertelenmişti. ABD Vahşi Yaşam ve Balıkçılık Servisi 1980'lerin sonunda 5 milyon dolar gibi yüksek bir fiyat ödeyerek geriye kalan doğal ortamı satın almak için anlaştığında doğal ortam o kadar küçülmüştü ki oraya ait serçeler ölmüştü. Bu sefer de yeni bir tartışma ortalığı kasıp kavurdu. Koruma altına alınan son serçeler yakın akrabaları olan Scott'un sahil serçesiyle çiftleştirilip bu çiftleşmeden elde edilen kırmalar daha saf koyu renkli sahil serçesi elde edebilmek amacıyla koyu renkli sahil serçeleriyle geri çiftleştirilmeli miydi? Nihayet izin onaylandığında koruma altına alınan son koyu renkli sahil serçeleri yaşlandıkları için kısırlaşmışlardı. Hem doğal çevreyi koruma hem de kafese konan serçeleri çiftleştirme çabaları daha erken başlamış olsaydı daha ucuza mal olacaktı ve başarılı olma olasılığı artacaktı. Ümit işaretleri. Demek ki toplumların ve daha küçük insan topluluklarının yıkıcı kararlar almaları bir dizi nedene bağlıdır. Bir sorunu öngörmede başarısızlık, sorun ortaya çıktıktan sonra algılamada başarısızlık, algıladıktan sonra çözme girişiminde bulunmada başarısızlık ve çözme girişimlerinde ilerlemede başarısızlık. Bu bölüme başlamam öğrencilerimin ve Joseph Tainter'ın toplumların çevre sorunlarının kendilerini ezmesine izin verebildikleri konusundaki şüpheciliklerini ilişkilendirmemle oldu. Biz şimdi bu bölümün sonunda karşı uca doğru geçmiş gibi görünüyoruz. Toplumların neden başarısız olabileceklerine ilişkin bir yığın neden teşhis ettik. Bu noktada her birimiz yaşam deneyimlerimizi kullanarak başarısızlıklarını sözünü ettiğimiz nedenlere bağlı olan insan topluluklarını düşünebiliriz. Ancak şu da çok açıktır ki toplumlar sorunlarını çözmede sürekli başarısız olmazlar. Eğer bu doğru olsaydı şimdi hiçbirimiz hayatta olmazdık. Ya da yeniden 13 bin yıl öncesinin taş devri şartlarında yaşıyor olurduk. Ancak başarısızlık örneklerinin yeterince kayda değer oluşu, tarihteki her toplumu içeren bir ansiklopedi değil, yalnızca belirli toplumlar hakkında sınırlı olan bu kitabın yazılmasını haklı göstermektedir. 9. bölümde özellikle başarılı olmuş toplumların büyük bir bölümüne ait seçilmiş örnekleri tartıştık. Şu halde niçin bu bölümde anlatılan farklı nedenlerden dolayı bazı toplumlar başarılı, bazıları da başarısız olmaktadır? Bu nedenlerden bir bölümü şüphesiz ki toplumlar arası farklılıklardan çok çevreler arası farklılıklarla ilgilidir. Bazı çevreler karşımıza diğerlerine göre çok daha zor sorunlar çıkarır. Söz gelimi soğuk iklimin izole ettiği Grönland. Grönlandlı sömürgecilerin birçoğunun çıkış yeri olan Güney Norveç'e göre daha ilginçti. Aynı şekilde kuru iklimli, izole, yüksek enlemli, düşük rakımlı Paskalya Adası. Muhtemelen tarihin bir evresinde Paskalya Adalıların atalarının yaşamış olabileceği nemli, daha az izole, ekvatoral ve yüksek Tahiti'ye göre daha ilginçti. Fakat bu madalyonun görünen yüzü. Eğer ben başarının gerisindeki tek nedenin bu gibi çevresel farklılıklar olduğunu iddia etseydim, beni sosyal bilimciler arasında popüler olmayan bir görüşle, çevresel belirlenimcilikle suçlamak haksızlık olmazdı. Doğrusu çevre şartları yüzünden bazı çevrelerdeki insan topluluklarını desteklemek diğerlerine göre kuşkusuz daha zor olsa da yine de bir toplumun kendi yaptıklarıyla kendini kurtarması ya da mahkum etmesi için geniş bir alan bırakmaktadır. Bazı toplulukların veya liderlerin bu bölümde ele alınan başarısızlığa giden yollardan birini izlemişken diğerlerinin bunu yapmamış olması geniş bir konudur. Örneğin niçin İnka İmparatorluğu kuru soğuk çevresini yeniden ağaçlandırmada başarılı olurken Paskalya Adalılar ve Grönland İskandinavları başarılı olamamıştı? Bunun yanıtı kısmen belirli bireylerin kişisel özelliklerine bağlıdır ve tahmin yürütmek olanaksızdır. Ancak yine de ben bu bölümde ele alınan başarısızlığın potansiyel nedenlerinin daha iyi kavranmasının, planlamacıların bu nedenlerin farkına varmasına ve onlardan kaçınmasına yardımcı olacağını umuyorum. Başkan Kennedy ve danışmanları tarafından Küba ve ABD'yi içine alan ve ard arda gelen iki kriz üzerine yapılan müzakereler arasındaki tezat, böyle bir kavrayışın iyi bir şekilde uygulamaya konmasının çarpıcı bir örneğini oluşturmaktadır. 1961 başlarında sağlıksız grup kararı alma uygulamalarının içine düşmeleri küçük düşürücü bir başarısızlığa ve çok daha tehlikeli olan Küba füze krizine yol açan Domuzlar Körfezi saldırısını başlatan yıkıcı kararları doğurmuştur. Domuzlar Körfezi müzakereleri Irving Janis'in Groupthink adlı kitabında işaret ettiği gibi zamansız ve erken bir görüş birliği duygusu, grup lideri Kennedy'nin tartışmayı, amacı sanki anlaşmazlığı en aza indirmekmiş gibi yönetmesi, kişisel kuşkuların ve zıt görüşlerin bastırılması gibi yanlış kararlara yol açabilecek birçok özellik sergilemiştir. Domuzlar Körfezi müzakerelerinin ardından Kennedy ile yine aynı danışmanlardan birçoğunun yer aldığı Küba füze krizi müzakereleri bu özelliklerden uzak durdu. Onun yerine Kennedy'nin katılımcılara kuşkulu düşünmeleri talimatını vermesi, tartışmanın fazla serbest geçmesine izin vermesi, alt grupların ayrı ayrı toplanmalarını sağlaması ve tartışmayı aşırı derecede kendi etkisi altına almanın önüne geçmek için ara sıra odayı terk etmesi gibi verimli karar almaya yardımcı olan çizgilerde ilerledi. Karar alma süreci bu iki Küba krizinde niçin bu kadar farklı şekillerde göz önüne serilmiştir? Bunun nedeni büyük ölçüde Kennedy'nin 1961 Domuzlar Körfezi fiyaskosundan sonra iyice düşünüp taşınması ve danışmanlarını karar almayla ilgili nerede hata yaptıklarını iyice düşünmeleri konusunda görevlendirmesi olmuştur. Bu düşünceye dayanarak 1962'deki danışman müzakerelerini yönetme şeklini kasıtlı olarak değiştirdi. Paskalya Adası önderleri, Maya kralları ve çağdaş Ruandalı politikacılarla kendi toplumlarının altında yatan sorunlarla ilgilenmektense iktidar hırsına kapılıp kendini düşünen diğer liderlerin de üzerinde duran bu kitapta Kennedy'nin yanında başka başarılı liderleri de hatırlayıp dengeyi korumamız gerekir. Çok cesurca bir davranış sergileyerek patlamaya hazır bir krizi çöken Kennedy bizim takdirimizi hak etmektedir. Yine de büyümekte olan veya yalnızca potansiyel olarak var olan bir sorunu öngörecek ve patlamaya hazır bir krize dönüşmeden önce onu çözmek için cesur kararlar alacak, farklı tipte yürekliliği olan bir lidere gereksinim var. Böyle liderler harekete geçilmesi herkes tarafından belirgin hale gelmeden önce kendilerini eleştiriye ve alaya alınmaya açık bırakırlar. Ancak bizim takdirimizi hak eden, yürekli, sağduyulu ve güçlü birçok lider var olmuştur. Bunlar arasında Japonya'da ormansızlaştırmayı, Paskalya Adası'ndaki aşamaya ulaşmadan çok önce engelleyen eski Tokugawa şogunları, Hispanyola'nın Batı Haiti tarafındakilerin aksine Doğu Dominik tarafında çevresel önlemlerle, hangi motifle olursa olsun güçlü destek veren Joaquin Balaguer, Malezya'da domuzların üstün konumuna karşın kendi adalarındaki zararlı domuzları öldürme kararına öncülük eden Tikopya önderleri ve Çin'deki nüfus patlaması Ruanda seviyelerine ulaşamadan çok önce aile planlaması emrini veren Çinli liderler. Övgüye değer bu liderler arasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra buna benzer yeni Avrupa savaş riskini en aza indirme amacıyla birbirinden ayrı ulusal yatırımları feda etmeye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu bünyesinde Avrupa'nın entegrasyonunu başlatmaya karar veren Almanya Başbakanı Konrad Adenauer ve diğer Batı Avrupa liderleri. Biz yalnızca o cesur liderleri değil, aynı zamanda hangi öz değerleri için savaşacaklarına, hangilerinin ortak bir anlam taşımadığına karar veren o cesur halklara, Finliler, Macarlar, İngilizler, Fransızlar, Japonlar, Ruslar, Amerikalılar, Avustralyalılar ve diğerlerini de takdir etmeliyiz. Cesur liderler ve cesur halklara ait bu örnekler beni umutlandırıyor. Görünüşte kötümser bir konusu olan bu kitabın gerçekten iyimser bir kitap olduğuna inanmamı sağlıyor. 1961 ve 1962'deki Başkan Kennedy gibi biz de geçmişteki başarısızlıklar üzerinde iyice düşünerek yönümüzü düzeltebilir ve gelecekteki başarı olasılıklarımızı arttırabiliriz. 49. Ayrımın sonu. Sayfa 534.